Şizofren. John Katzenbach. 7. ayrım. Francis hevesle başını salladı. Etkinliklerimiz grup seanslarımız olacak. Zaman zaman benimle teke tek seanslarda yapacaksınız. Sonra kurallar var. Bunların hepsi bir araya geldiğinde olanaklar yaratır. Uyum sağlayamazsanız maalesef burada kalma süreniz uzayacak. Sık sık da sevimsiz bir hal alacaktır. Koluyla tecrit hücresini gösterdi. Örneğin bu oda, deli gömleğimi işaret etti. Bu araçlar ve diğerleri de birer seçenektir. Bu seçenekler daima mevcut kalacaktır. Ama bunlardan kaçınmak çok mühimdir Bay Petrov. Akıl sağlığınıza dönmeniz açısından büyük önem taşır. Yeterince açık ifade edebildim mi? Evet, dedi Francis. Uyum sağlamak, kurallara uymak. Bunu içinden mantra söyler ya da dua eder gibi tekrarladı. Aynen, mükemmel. Görüyor musunuz, şimdiden gelişme kaydettik. Cesaret bulun Bay Petrov. Hastanemizin sunduklarından faydalanın. Doktor kalktı, hademeye başıyla işaret etti. Pekala Bay Moses, Bay Petrov'u salabilirsiniz. Sonra lütfen kendisini yatakhaneye götürün, üzerine giyecek bir şeyler verin ve onu faaliyet odasına gösterin. Hademe askeri bir ciddiyetle emredersiniz diye yanıtı yapıştırdı. Doktor Gülptilil paytak paytak tecrit odasının kapısından çıktı, hademe deli gömleğinin bağlarını açmaya, Francis'in arkasından bağlanmış kollarını çözmeye koyuldu. Francis sonunda serbest kaldı. Beceriksizce gerindi, sıkıca bağlanıp bırakılmış kollarını tekrar güç gelsin diye ovaladı. Ayaklarını yere basıp dengesizce ayağa kalktı, başının döndüğünü hissetti. Hademe fark etmiş olmalıydı ki devasa eliyle Francis'in omzunu tuttu, yüzüstü devrilmesini önledi. Francis kendisine ilk adımlarını atan bir bebek gibi hissediyordu. Ama o neşeden ve başarı hissinden eser yoktu, sadece korku ve şüphe vardı. Bay Moses'ı Amherst binasının 4. katındaki koridor boyunca izledi. Koridorda 2 metreye 3 metre boyutlarında birbirinin ardı sıra dizilmiş, hepsinin kapısında çift kilit ve gözlem için sürmeli pencere bulunan yumuşak duvarlı hücreler vardı. Bir tanesi dışında dolu olup olmadıkları belli değildi. O hücrenin kapısının önünden geçerken gürültü etmiş olmalıydılar ki kilidin kapının ardından zor duyulan bir küfür selinin ardından uzun, acı dolu bir çığlığa dönüşen bir ses geldi. Azap ve nefret karışımı bir ses. Bu uğursuz ses karşısında hiç istifini bozmamış olan hademeye yetişebilmek için acele etti. Adam bir yandan da binanın şekli, hastane, hastanenin tarihi hakkında etkileyici bilgiler vererek gevezelik etmeye devam ediyordu. Geniş ana merdivenlere inen çift kanatlı kapıdan geçti. Francis 2 gün önce o basamaklara çıkmış olduğunu hayal meyal hatırlıyordu. Bu olay ona uzak, gitgide daha da uzaklaşan, hayatı hakkındaki görüşlerinin tamamıyla farklı olduğu bir geçmişte yaşanmış gibi geliyordu. Francis'e binanın tasarımı en az sakinleri kadar üşütük geldi. Üst katlarda depo odalarına ve tecrit hücrelerine bitişik ofisler vardı. 1. ve 2. katta geniş yatakhane tipi odalar bulunuyordu. Bunlar çelik çerçeveli karyolalarla tıka basa doluydu. Arada sırada eşya koymak için metal dolaplar göze çarpıyordu. Yatakhanelerin içinde birkaç kabinden oluşan daracık tuvaletler ve duşlar vardı. Francis buralarda mahremiyet diye bir şeyin pek gözetilmediğini derhal anladı. Koridorlarda katları yayılmış kapılarda kadın ya da erkek yazan başka tuvaletler de vardı. İffet gözetilerek kadınların yatakhanesi koridorun kuzey, erkeklerinki güney ucuna konmuştu. İki bölümü birbirinden hemşirelerin nöbet bölmesi ayırıyordu. Bölme tel örgü duvarlarından ve kilitli bir çelik kapıdan oluşmuştu. Francis önünden geçtiği tüm kapılarda 2 hatta 3 tane mandalsız kilit olduğunu gördü. Bu kilitlerin hepsi dışarıdan açılıp kapatılıyordu. Bir kere kilitlendiklerinde içerideki biri elinde anahtar yoksa kapıyı açamazdı. Zemin katta Francis'e ana ortak salonu olduğu söylenen geniş açık bir alanla Amherst sakinlerini günde 3 defa beslemeye yetecek bir yemekhane ile mutfak bulunuyordu. Prens'in grup terapi seanslarına ayrıldığını çıkarmış olduğu daha küçük odalar da vardı. Bunlar zemin katın çeşitli yerlerinde bulunuyordu. Her yer pencere doluydu. Amherst'in içi aydınlıktı. Ama bütün pencerelerin dış tarafında kilitli tel parmaklıklar bulunuyordu. Bu yüzden gün ışığı binaya metal çubukların arasından geçerek giriyor, cilalı kaygan zemine ve parlak beyaz boyalı duvarlara ızgara biçimi tuhaf gölgeler düşürüyordu. Binanın her yerinde görünürde rastgele yerleştirilmiş gibi görünen kapılar vardı. Bunlardan bazıları kapalıydı. Bay Moses'ın açmak için kemerindeki kocaman anahtarlığı çıkarması gerekiyordu. Ama bazıları açıktı, itip geçiyorlardı. Francis kapıların hangi prensipler gözetilerek kilitlendiğini derhal kavrayamadı. Burası diye düşündü, çok tuhaf bir hapishane. Kapatılmışlardı ama hapis değillerdi. Kısıtlanmışlardı ama kelepçeli değillerdi. Hemşireler ve hasta bakıcılar. Bay Moses ve koridorda yanından geçtikleri kardeşi gibi beyaz giysiler giyiyordu. Ara sıra yanlarından bir hekim, hekim yardımcısı, sosyal hizmet uzmanı ya da psikolog geçiyordu. Bu siviller ya spor ceket ve pantolonlar ya da kot giyiyordu. Francis neredeyse hepsinin elinde sarı zarflar, klipsli not tahtası ve kahverengi dosyalar taşıdığını, tamamının sanki yapacak belli bir görevleri olması onları Amherst'in genel nüfusundan ayırıyormuş gibi, koridorlarda belli bir yöne doğru ve belli amaçla yürüdüğünü fark etti. Koridorlar Francis'le aynı durumda olan hastalarla doluydu. Birbirlerine sokulmuş insan kümeleri vardı. Başka hastalar ise saldırgan bir tavırla tek başlarına duruyorlardı. Çoğu geçerken ona ihtiyatla baktı. Bazıları onu görmezden geldi. Kimse ona gülümsemedi. Francis bir yandan Bay Moses'ın hızlı yürüyüşüne yetişmeye çalışırken çevresini gözlemleyecek kadar vakti zor buluyordu. Görebildiği kadarıyla diğer hastalar her yaş ve abatta insanlardan oluşan, alacalı, gelişi güzel toplanmış bir kitleydi. Saçlar kafalardan patlarmışçasına çıkıyor, sakallar bir yüzyıl öncesinin fotoğraflarındaki ihtiyarlarınki gibi karmakarışık halde yerlere uzanıyordu. Burası çelişkilerle dolu bir yerdi. Her yerde Francis'e kilitlenen deli bakışlı gözler vardı. Bunlara tezat olarak boş bakışlar ve konuşmamak için duvara çevrilen yüzler de vardı. Çevresini kelimeler ve konuşma parçaları sarmıştı. Bunların bazıları başkalarına, bazıları da iç benliklerine söyleniyordu. Görünüşte yasak sanmak için giyinilmişti. Bazıları bol hastane geceliği ya da pijaması, bazıları daha normal sokak kıyafetleri giyiyordu. Bazıları uzun bornoz ya da sabahlık, bazıları kot ve şal desenli gömlek giymişti. Hepsi biraz bağlantısız, biraz uyumsuz görünüyordu. Sanki renkler hangi renklerle uyduklarını emin olamıyordu. Bedenler tam doğru seçilmemişti. Pantolonlar biraz dar ya da kısa geliyordu. Eşi olmayan çoraplar, aynı anda giyilmiş damalı ve çizgili giysiler. Her yerde kesif bir sigara dumanı kokusu vardı. Hemşire bölümüne yaklaşırken Bay Moses, "Çok kalabalık," dedi. "Olsun olsun, 200 kişilik yatak var ama içeri neredeyse 300 kişi tıktılar. Bir noktada fark ederler sanıyorsun da daha etmediler." Prenses yanıt vermedi. "Sana yatak bulduk ama," diye ekledi Bay Moses. Hemşire bölmesinde durdu. "Güzelce yerleşeceksin. Merhaba hanımlar," dedi. Tel kafesin arkasındaki beyazlar giymiş iki hemşire ona döndü. "Bu güzel sabah her zamankinden bile güzel ve şekersiniz." Hemşirelerden biri yaşlıcaydı, saçları kırlaşıyordu. Yüzü kırışık içinde ve çöküktü ama yine de gülümsemeyi başardı. Diğeri ise tıknaz, siyahi bir kadındı. Arkadaşından çok daha gençti. Cevabını tatlı sözlerin boş vaatler gizlediğini sık sık görmüş bir kadın tavrıyla verdi. "Ağzından bal damlıyor, bakalım yine ne isteyeceksin?" Bu sözlerin söylendiği sesteki yalancı aksilik iki kadını da gülümsetti. "Aman hanımlar, benim size hayatınıza neşe ve mutluluk katmaktan başka ne isteğim olur?" dedi Hademe. Hemşireler kahkaha attı. Siyahi hemşire, "Bir adamda bir şey istemeyiverse," dedi. Beyaz hemşire, "Tanrı kelamı gibi doğru şekerim. diye ekledi hemen. Bay Moses güldü. Bu esnada Francis ne yapacağını bilemeyerek huzursuz huzursuz dikiliyordu. Size Bay Francis Petrel'ı takdim edeyim hanımlar. Kendisi bizimle kalacak. Bay Seabird. Bu güzel genç hanım Bayan Wright'tır. Şuradaki latif arkadaş da Bayan Winchell'dır. Hemşirelere bir not tahtası verdi. Doktor bu delikanlıya bir takım ilaçlar yazdı. Galiba yine her zamankilerden. Prens'e dönerek, ne dersiniz Bay Seabird? Sizce doktor size sabahları sıcak kahve, akşamları da güzelce soğumuş birayla tavuk ve mısır ekmeği dolu bir tabak mı yazmıştır? Bu mudur tavsiyesi diye sordu. Francis şaşırmış olacak ki hademe hemen biraz takıldım yahu dedi, kötü bir şey demek istemedim. Hemşireler rapora baktı, sonra masaların köşesinde duran diğer raporların üzerine koydu. Daha yaşlı olanları Bay Winchell önlerindeki tezgahın altına uzanıp ucuz ekoseli kumaştan ufak bir valiz çıkardı. Bunu size aileniz bıraktı Bay Petrel. Valizi tel örgüdeki bir açıklıktan Francis'e uzatırken hademeye dönüp ben içini aradım dedi. Francis valizi aldı, gözyaşlarına boğulma isteğini bastırmaya çalıştı. Valizi hemen tanımıştı. Küçüklüğünde bir Noel sabahı kendisine hediye edilmişti bu. Hiçbir yere seyahat etmediği için valizi özel ya da değişik bir şeyi saklamak istediğinde kullanırdı. Çocukluğu boyunca topladığı nesnelerin saklandığı taşınabilir bir gizli yerdi. Çünkü her bir küçük eşya kendi içinde bir yolculuktu aslında. Sonbaharda bulunmuş bir çam kozalağı, bir takım oyuncak asker, yerel kütüphaneye geri verilmemiş çocuk şiirleri kitabı, çantanın suni deri kenarlarına, sağına dokunurken elleri titriyordu. Valizin fermuarını açtı, bir zamanlar bu çantada duran her şeyin çıkarılıp yerine evdeki şifonyerden giysiler konulduğunu görebiliyordu. Sanki ailesi onu evden yollamak için onu ne kadar umursadıklarını, kanıtlarını bu çantaya doldurup ona göndermişti. Alt dudağının titrediğini hissedebiliyordu. Kendini kör bir kuyunun dibinde yapayalnız kalmış gibi hissetti. Hemşireler tellerin arasından bir öbek eşya daha uzattı. Yığında kaba kumaştan çarşaflar ve yastık kılıfı, ordunun fazlalıklarından gelme soluk zeytin yeşili havları dökülmüş bir battaniye, hastaların çoğunun üstünde görmüş olduklarına benzeyen bir bornoz ve yine hastaların giydiklerine benzeyen bir takım pijama vardı. Francis bunları da valizinin üzerine koyup hepsini kucağına aldı. Bay Moses başını salladı. Tamamdır. Sizi yatağınıza götüreyim. Eşyalarınızı toparlarız. Bay Seabird için neler planladı hanımlar? Hemşirelerden biri yine rapora baktı. Öğle yemeği sonra saat 3'te 101 numaralı odada Bay Evans'ın grup seansına katılana kadar boş. Saat 4.30'da yine boş vakti var. Buraya dönecek. Saat 6'da akşam yemeği, 7'de ilaçlar, bu kadar. Hepsini duydunuz mu Bay Seabird? Francis başıyla onayladı, kendi sesine itimadı yoktu. İçinin derinliklerinde itaat etmesini, sessiz olmasını ve gözünü açık tutmasını emreden sesler yankılandığını duyabiliyordu. Bay Moses'ı takip ederek sıra sıra dizilmiş, 30-40 kadar yatağın bulunduğu büyük bir odaya girdi. Kapıdan uzak olmayan bir tanesi hariç tüm yataklar düzeltilmişti. Yataklarda yatmakta ya da uyumakta ya da tavana bakmakta olan 6-7 adam Francis girdiğinde ona doğru düzgün bakmadı bile. Bay Moses Francis'e yatağını yapması ve az sayıdaki giysilerini metal sandığa kaldırması konusunda yardım etti. Ufak valize yetecek kadar yer vardı, boşlukta kayboldu. Francis'i yerleştirmek 5 dakikadan az sürmüştü. Bu kadar işte dedi Bay Moses. Şimdi ne olacak diye sordu Francis. Hademe biraz kederle gülümsedi. Şimdi iyileşeceksin Seabird. Francis başıyla onayladı. Nasıl? Asıl mesele de bu ya Seabird. Nasıl iyileşeceğini kendin bulmak zorundasın. Ne yapmalıyım diye sordu Francis. Hademe ona doğru eğildi. Etrafa pek bulaşma. Burası bazen pek çetin olur. Herkesi tanı. Onlarla aranda ihtiyaç duydukları mesafeyi bırak. Çabucak arkadaş edinmeye çalışma, Seabird. Çeneni kapalı tut. Kurallara uy yeter. Olursa ya bana ya kardeşime ya da hemşirelerden birine söyle. Ne gerekirse yapmaya çalışırız. Ama kurallar ne dedi Francis? Biri kıyım hademe dönüp duvarın yüksek bir yerine asılmış levhayı gösterdi. Yatakhanede sigara içmek yasaktır. Gürültü yapmak yasaktır. 21'den sonra konuşmak yasaktır. Diğer hastalara saygı gösterin. Diğer hastaların eşyalarına saygı gösterin. Francis tabelayı iki kere okuduktan sonra döndü, nereye gideceğini, ne yapacağını bilemiyordu, yatağın kenarına oturdu. Odanın öbür ucunda tavana bakarak uyuyor taklidi yapan adamlardan biri aniden doğruldu. Çok uzundu, neredeyse 2 metreydi. Göğsü içeri çöküktü. Üstünde New England Patriots takımının amblemi bulunan pamuklu kazağından fırlayan kolları incecik kemikliydi. Kendisine 15 santim kısa gelen limon yeşili hastane pantolonundan görünen bacakları soba borusu gibiydi. Kazağın kolları omuzların hemen altından kesilmişti. Yaşça Francis'ten çok büyüktü. Seyrek kır saçları keçeleşmiş bir yığın halinde omzuna dökülüyordu. Gözleri aniden yarı korkmuş, yarı öfkelenmişçesine son haddine dek açılmıştı. Adam hemen kadavra ilgili ellerinden birini kaldırarak Francis'i işaret etti. "Yapma!" diye bağırdı. "Yapma!" dedim. Francis biraz büzüldü. "Neyi yapmayayım?" "Yapma sana. Belli oluyor. Beni kandıramazsın." Sen girer girmez anlamıştım. "Yapma." "Ne yaptım bilmiyorum ki," dedi Francis uysal uysal. Uzun boylu adam şimdi önündeki örümcek ağlarını temizlemeye çalışıyormuşçasına kollarını sallıyordu. Attığı her adımda sesi yükselmekteydi. "Yapma sana, yapma sana. Senin içini görüyorum, bana işlemez." Francis kaçacak, saklanacak bir yer bulmak için etrafına bakındı ama üstüne yürüyen adamla odanın arka duvarı arasına sıkışmıştı. Yatakhanedeki diğer birkaç kişi ya hala uyuyor ya da olanları görmezden geliyordu. Adam sanki irileşmişti, geniş adımlarıyla beraber yırtıcılığı da artıyordu. "Biliyordum, belliydi. İçeri girdiğin an belli oldu. Yapma artık." Francis'in kafası öylesine karışmıştı ki dona kalmıştı. İçinde sesleri bağıra çağıra karma karışık öğütler veriyordu. "Kaç, kaç, canımızı yakacak. Saklan." Başını hızla çevirdi, uzun boylu adamın saldırısından nasıl kurtulabileceğini anlamaya çalıştı. Kaslarını irade gücüyle işletmeye, en azından yataktan kalkmaya çalıştı ama sadece gerileyebildi. Neredeyse yatakta büzülüp kalmıştı. "Kendin durmayacaksan seni durdurmak bana düşer," diye bağırdı adam. Saldırıya hazırlanıyormuş gibi bir hali vardı. Francis saldırıdan korunmak için kollarını kaldırdı. Uzun boylu adamdan bir savaş çığlığı yükseldi. Çökük göğsünü şişirip kollarını başın üzerinde sallayarak doğruldu. Prens'in üstüne atlamaya hazır görünüyordu ki odanın diğer ucundan başka bir ses yükseldi. "Sırık, kal orada." Uzun boylu adam şaşaladı, sonra sesin geldiği yöne döndü. "Orada dur dedim sana." Prens hala sırtını duvara verip büzülmüş haldeydi. Uzun boylu adam arkasını dönene dek kimin konuştuğunu göremedi. "Ne yapıyorsun sen?" Uzun boylu adam yatakhaneye yeni girene "ama o geldi" dedi o an sanki çekip ufalmıştı. "Gelmedi" diye yanıt verdi yeni gelen. Sonra Francis hızla yanlarına yaklaşan kişinin hastanede geçirdiği ilk dakikalarda tanıştığı adam olduğunu gördü. "Rahat bırak çocuğu." "Ama bu herif o, onu görür görmez anladım." "Ben geldiğimde benim için de aynı şeyi söylemiştin. Hastaneye yeni gelen herkes için aynı şeyi söylüyorsun." Uzun boylu adam bu sözlere şaşırdı. "Öyle mi yapıyorum?" diye sordu. "Evet, ben yine de çocuğun o olduğunu düşünüyorum," dedi uzun boylu adam. Ama tuhaftır ki sesindeki tutkunun çoğu gitmiş, yerine sorular ve biraz da şüphe gelmişti. "Gayet eminim, olması ihtimali kesin diyebilirim." Sözlerin kararlılığına karşın tenor sesi kararsızlıkla doluydu. 7. ayrımın sonu sayfa 57, devamı 8. ayrımda.